Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Program danışmanı Ali Gül'den, yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik masada Burak Araroğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her hafta olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar.
Evet, bu hafta eğitimin önemini konuşacağız değerli hocam. Yeni bir eğitim dönemine başladık. Eğitimin önemi hakkında neler söylersiniz?
Evet. Hakikaten her eğitim dönemi yeni bir heyecanı, yeni atılımları, yeni gelişmeleri beraberinde getiriyor. Aslında insanoğlunun gerek yaratılmazdan önceki süreciyle gerek yaratılma sonrası sürecine baktığımızda aslında her şeyin dönüp dolaşıp eğitim, bilgi, öğrenme, öğretme faaliyeti üzerinde saklandığını görüyoruz. Peygamberimiz şöyle bir kutsi hadisten haber vermiş. Gerçi bu hadisle ilgili bazı hadis alimleri hadis değil noktasında değerlendirme yapıyorlar ama genel anlamda tasavvuf çevrelerinde bu hadis-i şerif kabul görüyor ve kutsi hadis olarak benimseniyor. O da şudur. Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir sözünü aktarıyor Peygamberimiz. Küntü kenzen mahfiyen li uğrafa. Sümme halaktul halge. Diye bir ifade. Nedir manası? Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Ve daha sonra mahlukatı yarattım. Şimdi aslında meselenin, varlığın yaratılış gerekçesinin bir bilinme zeminine dayandığını biz bu kutsi hadisten öğreniyoruz. Cenab-ı Hak zaten evveldi, ahirdi, başı sonu olmayan inandığımız yüzü yaratıcının İşte o evveli ifade ederken, işin başlangıcını, mahlukat bağlamında başlangıcını ifade ederken bir bilinme zemininin esas alındığına dikkat çekiyor. Ve burada aslında bir bilme ve bilinme faaliyetinin varlığın yaratılış gerekçesi olduğu bu hadisle bize sunulmuş oluyor. Yine Hazreti Adem yaratılmazdan önce Adem'in yaratılma iradesi Rabbimiz tarafından ortaya çıkınca meleklerle bir paylaşım gerçekleştiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bu bölüm ayet olarak dikkatimize sunuluyor. Adem'in yaratılması murad edilince Cenab-ı Hak bu bilgiyi meleklerle paylaşıyor. Hı. Melekler diyorlar ki biz seni tesbih ediyoruz, tenzih ediyoruz, sana bol bol ibadet, taatte bulunuyoruz. Sen yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Bunu niye diyorlar? Alimler bu ayeti yorumlarken yeryüzünün aslında son sakini insan. Hı. İnsandan önce aslında bütün yeryüzü bütün şekilleriyle, bütün güzellikleriyle yaratılmış, bezenmiş, bütün mahlukat var edilmiş. İnsandan önce yine bir şuurlu varlık grubu olan cinler yaratılmış. Hı. Cinlere dönük bir tecrübe var. Cinler de bizim gibi şuurlu varlık olmaları, irade sahibi olmaları hasebiyle yeryüzünde ne yapıp yapmadıklarına dair kendi alanlarında ne yapıp yapmadıklarına dair meleklerin bir tecrübesi var. O tecrübe de çok olumlu bir tecrübe değil. Niye? Bir işin içine irade girince irade iki yöne de açık şey demek. İyiye de kötüye de, yapmaya da yapmamaya da, güzele de çirkine de açık olduğu an biz irade var diyoruz. İstediğiniz tarafa doğru hareketiniz sınırlı, hareketiniz açık değilse, sınırlandırılmışsa orada da irade yoktur diyoruz. O sebeple iradi varlıkların ikinci halkasını ve en önemli halkasını insan oluşturmuştur. Hı hı. Bu sebeple melekler, cinler de gördükleri bu olumsuzluklardan hareketle insanın da bu tür olumsuzluklara açık olacağını fark etmişler ve Cenab-ı Hakk'a böyle bir cevap vermişler. İşte orada Cenab-ı Hak ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Yine konuyu getirip bilgiye bağlamıştır. Hı hı. Arkasından bir üçüncü adım gelmiştir. Adem yaratılmıştır. Bu sefer Adem'le ki bizim ilk arketipimiz, bizim atamız, melekler arasındaki o hani yaratılmadan önceki ben sizin bilmediğinizi biliyorum gerekçesinin ispatını Cenab-ı Hak yine bilgiyle yapmıştır. Adem'e varlığın isimlerini öğrettikten sonra, onu talim ettikten sonra insanın öğretilebilir, öğrenebilir, öğrenmesi gereken bir varlık olduğu tebarüz edip ortaya çıktıktan sonra İşte o zaman karşılıklı sınav gerçekleşmiş. Eşyanın isimleri meleklere sorulmuş. Meleklerin verdiği cevap, biz ancak senin öğrettiklerini biliyoruz. Bizim irademiz, bizim öğrenme kabiliyetimiz bu anlamda ancak bu kadar. Biz bilmiyoruz cevabını verince, aynı sual Adem'e yöneltilince Adem bir bir eşyanın isimlerini saymaya başlamış. Ve melekler bu noktada yeni ve son halka olarak var edilen bu varlığın öğrenebilir, öğretebilir ve bilgi yüklenebilir tarafını görerek Adem'in üstünlüğünü kabul etmişler ve daha sonraki secde emrinde de ilk secde edenlerden olmuşlar melekler. Ki iblis burada biliyorsunuz secde etmekten imtina edip kendince bir kıyas yapıp, bir mukayese yapıp, o topraktan ben ateşten yaratıldım, ben ondan daha yukarıdayım, daha üstünüm değerlendirmesiyle beraber de Cenab-ı Hakk'ın bu emre imtina etmemiş. İşte bu süreçlere doğru baktığımızda aslında insanoğlunun ta temelden itibaren var ediliş gerekçesi de bilgiye, öğrenmeye, öğretmeye dönük bir zemini ifade ediyor. Daha sonraki İnsanın yaratıldıktan sonraki varlığını, değerini, ispatı da yine bilgi üzerinden gerçekleşiyor. İş burada kalmıyor. Aslında bütün mahlukat normalde tekvini anlamda sürekli bir yazma halinde. İlk yaratılan şey nedir? Sualine Peygamberimizin verdiği cevap da kalem. İlginçtir. Yani şimdi yukarıda çizdiğimiz bir çerçeve var. Ben gizli hazineydim, bilinmek istedim. Bilgiye dönük bir alan. İnsan yaratıldı, bilgi yüklendi, bilgiyle imtihana tabi kılındı, öne geçti. İlk yaratılan şey kalem. Kalem dediğimiz şey bilginin aracıdır. O kalemle her şey yazılarak, tespit edilerek varlık zeminine çıktı. Bütün mahlukat şu anda aslında bir yazgı halinde. Neyle yazgı halinde? Hal ve hareketleriyle yazgı halinde. Oturmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz, gezmemiz, bütün faaliyetlerimiz aslında bizim tekvini var ediş olarak kalemin eseri olarak tezahür ediyor. Hepimiz bir yazgı halindeyiz. Bütün mahlukat. Taşı, toprağı, ağacı, dünkü haliyle bugünkü hali farklı. Sürekli bir yazgı, bir değişim halinde. İşte burada insana bir ikinci vazife daha yükleniyor. O vazife nerede ortaya çıkıyor? İnsana yazılanı okuma emri veriliyor. İkra emri. Hazreti Peygamber'e. Şimdi hani tekvini dediğimiz kısım yaratılan bölümü ifade ediyor. Bütün mahlukatın ve özelde de insanın yaratılışını. Yaratıldıktan sonra bir yazgı zeminimiz var. Onlar da bizim davranışlarımız, fiillerimiz, hareketlerimiz, her gün değişen hallerimiz. Bu durumu okuma sorumluluğu mahlukat içinde insana yükleniyor. İnsana emrediliyor. Hani Hazreti Peygamber hiçbir şey okuma yazma bilmediği bir toplum içerisinde, çünkü kendi ifadesidir Hazreti Peygamber'in, ben okuma yazma bilmem, ümmi bir peygamberim demiştir Hazreti Peygamber. O yüzden ümmi peygamberdiriz Efendimiz için. Ümmi bir peygambere ilk tenziliden kastımız ne? Vahyi gelen ilk emir oku olmuştur. Ve ortada bir kitap yoktur, okuması gereken elinin altında bir kitap yoktur. Önüne konulmuş bir kitap yoktur ama oku emrine muhatap olmuştur. Burada neyi okuyacaktır Hazreti Peygamber? Aslında mahlukat okuyacak, çevresini okuyacak, alem. Hayatı okuyacak, alem okuyacak. Okuyuşa buradan başlayacak. O davranışlar üzerinden okuyacak. İyi ve kötü üzerinden okuyacak. Aslında Hazreti Peygamber bu okumayı Hira Nur mağarasında inzivaya çekilerek manen yapıyor idi. Zahiren gözlem olarak değil de manen o gördüklerini oturup o mağaradaki tefekkür dünyasında bir okuma gerçekleştiriyordu. O okumanın sonucu olarak zaten vahye muhatap oldu. Çık bu okuyuşu dışarıda yap. Hatta ikinci emir, ey örtüsüne bürünen kalk, uyar şeklinde gelmiştir. O okuduğunun sonucunu davranışa dök. Kötülüklerin önüne geç, insanları iyiye doğru kanalize et, yönelt şeklinde yine bir öğrenme, öğretme ve talim faaliyeti sürecini doğal olarak biz karşımızda bulmuşuz. Şunu demek istiyoruz, aslında insanoğlunun yeryüzündeki en erdemli faaliyeti öğrenme, öğretme, bilgi sahibi olma yönüdür. Bu yön ne kadar ileriye doğru işletilebilir, ne kadar geliştirilebilirse ve amaca uygun yürütülürse, işte o zaman insan, insan olma vasfını, özelliklerini ve kabiliyetlerini en üst seviyede yakalamaya başlıyor. Ama bu öğrenme ve öğretilme faaliyeti yine oku emrinin arkasında gelen ölçü zemininde yürütülemiyorsa o zaman da sıkıntı başlıyor.
Mesela hocam?
Nedir? İkra bismi rabbikellezi halak diyor Cenab-ı Hak. Oku diyor ama okumanın nasıl yapılacağına da bir refere, bir adres gösteriliyor. Okuyuşu Allah'ı unutmadan yapma. Varlığı oku. Şimdi şöyle diyelim, bir örnek üzerinden yürüyelim. Şimdi siz bir şehri hiç görmediniz. Mesela İstanbul'u hiç görmedik diyelim. İstanbul hakkında bir bilgi verdik size. İstanbul diye bir şehir var. Bu sizin için bir bilgidir. Şimdi bu bilgi şurada dursun. Arabaya bindiniz, uçağa bindiniz, kalktınız, gittiniz, İstanbul'u gördünüz. Uçaktan yukarıdan gördünüz. Bu da başka bilgidir. Öncesini haber olarak kafanızda vardı. Birisi size haber olarak verdi. O bir bilgiydi. Kendi içinde bir değer ifade ediyordu. Fakat şimdi ikinci bilgi, artık İstanbul'un semalarına geldiniz, aşağıdan görüyorsunuz İstanbul'u. İşte İstanbul burası dendi. Bu da bir başka bilgi. Uçaktan indiniz, İstanbul'u indiğiniz noktadan itibaren artık zahiren müşahede etmeye başladınız. Bu başka bir bilgidir. Bu bilgilerin her biri kendi içinde ayrı bir değer ve anlam ifade eder. İstanbul'u gezmeye başladınız. Bu bilgi tamamen artık yakini, tespit edilebilir. Neresinde ne var, ne yok, onu ölçtüğünüz bir bilgiye dönüşür. Artık İstanbul hakkında size bir sual sorulduğunda cevap vereceğiniz çok şey vardır. Birinci bilen, ikinci bilen, üçüncü bilen, dördüncü bilen. İstanbul hakkında her şeyi öğrendiniz, burada kaldınız. İstanbul'un bir de arkası var. İstanbul'u İstanbul haline getirilen, yaratan, var eden bir el var. O ele doğru gidebiliyor musunuz? Hani sebepler var, sebeplerin arkasında sebepleri var eden var. Bir eser var, eseri bütün güzellikleriyle müşahede ettiniz. Resim üzerinden okursak da aynı şey geçerlidir. Bir yerde çok güzel bir tablodan haberdar oldunuz. Gittiniz o tabloyu uzaktan gördünüz. Tablonun yanına geldiniz, dokundunuz, elinizi aldınız, incelediniz, neresinde ne var, iyice vakıf oldunuz, orada kaldınız. Bu doğru bir inceleme olur mu? Olmaz.
Eksik.
Eksik. Niye? Bu tabloyu kim yaptı? Oraya doğru yürümeniz gerekiyor. Oraya doğru yürürseniz bir anlam arayışı ve nihai hedefe doğru bir yürüyüş gerçekleştirmiş
bizden
olursunuz.
Bizden istenen de bu.
İnsandan, şuurlu varlıktan istenen bu. Yoksa varlığın arkasına taşamazsak, sadece zahiri gördüğümüz alanla sınırlı kaldığımız an, diğer varlıklarla eşit zeminde yürüyoruz demektir. Bu görme, idrak etme, yaşama bilgisine zaten diğer varlıklar da sahip. Yani İstanbul, affedersiniz, şuursuz bir varlığı da götürseniz, koysanız, o da gözüyle görüyor.
İstanbul,
o da teneffüse, havasını teneffüs ediyor. Gördüğü kadarıyla camisini, şununu, bunu, o da seyrediyor. Onunla bizim farkımız ne? Biz bu şehir üzerinden, bu şehri var eden, bu şehri imar eden, o imar edeni var eden ne doğru, geriye doğru bir yürüyüş yapmamız gerekiyor. Yani son noktaya kadar bu bilgiyi işletmemiz gerekiyor. İşte Hazreti Peygamber'e ilk inen ayetlerde ikra emri bu genel anlamdaki bir okumayı, o okumanın bismi rabbikellezi, Rabbinin ismiyle oku, Rabbine doğru yönel, bu okuyuşu Rabbine bağla, okuduklarının bir var edicisi, bir yaratıcısı olduğunu da idrak et emri bizi işte anlam arayışına doğru sevk ediyor. Çünkü bu anlamı kaybettiğimizde okumanın başlı başına insana huzur getirmediğini de biz biliyoruz.
Yani ezber bir bilgi oluyor.
Hem ezber bir bilgi oluyor. Hem okuduklarınız bazen fayda değil, zarara doğru gidiyor. İnsanlar bugün okuduklarıyla işte bomba yapıyorlar.
Evet.
O bombayı insanların tepesine atıyorlar. Mesela işte yeni eğitim dönemine başladık. Okullarımız açıldı. İstanbul'da bir okulumuzdan bir haber yansıdı ki üzüleceğimiz bir haberdi. Neydi? İşte üst sınıftaki çocuklar, yeni gelen çocukları yukarıdan camlardan simit atarak karşıladılar mesela. Şimdi bu da bir eğitim faaliyeti, eğitilme işi gibi gözüküyor. Ama nimet noktasından ekmeği insanların ayaklarının altına atacak kadar ne yapıyor? Anlam ilişkisini kaybedilmiş bir okuma karşımıza çıkıyor. Oysa ki ekmek bizim kültürümüzde, ekmek bizim inancımızda, daha doğrusu emek bizim inancımızda bizatihi değerli bir şeydir. Yani üzerine emek verilmiş şey ne olursa olsun, emek verenin hatırına, nimeti verenin hatırına, oysa ki o simitlerin simit oluncaya kadarki yolculuğuna doğru şöyle bir arka plan yolculuğu yapabilsek, anlam yolculuğu yapabilsek, kolay kolay o simidi yere atamazsınız. Oysa ki bizim kültürümüzü atmak değil, tam aksine yerde gördüğümüzü kaldırıp öpüp başımıza koyup bir kenara koymak vardır. Bunu ne getirmiştir? Bunu işte yediğimizi, içtiğimizi, sahip olduğumuz bilgiyi, kendi hayatımızı Bismi Rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku anlamının bize yüklediği bir davranış şeklidir bu. Bundan uzaklaşmaya başladığımızda işte o zaman bu tür örneklerle karşılaşmaya başlıyoruz. Okuyoruz ama o okuyuş erdirici bir okuyuş olmuyor. Bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgi herhangi bir bilgisayar cipine yüklenmiş bilgiden farklı bir anlam ifade etmiyor. Yani o şeyde nedir? Flash bellekte de sayısız bilgiler var. O bilgiler flash bellek üzerinde hiçbir değişikliğe sebep olmuyor değil mi? Yani aynı flash bellek ama içinde sayısız bilgi var. Bir insanda da bir sürü bilgiyi yüklediniz ama bu bilgiler bu insanda davranışa dönüşmüyorsa, hal hareket olarak bir güzellik olarak çevreye kendisini hissettirmiyorsa, o zaman işte kuru bilgi olmaktan öteye geçmiyor. İşin bir bu veçhesi var. Bir başka veçhesi de var ki bir müddet sonra bu bilgiler insanın iyiliğine değil, insanın kötülüğüne doğru kullanılmaya başlıyor. İşte burada yeni eğitim sürecinde bizim biraz ebeveynler olarak, aileler olarak biz çocuklarımıza eğitim sürecine başlatırken neyi hedefleyerek başlatıyoruz? Şimdi öyle bir koşturmaca var ki yani bir şekilde hepimizde bu hakim olmaya başladı. Yani çocuğumuz ısrarla falan meslek sahibi olsun, en gelir getiren iş sahibi olsun, oraya girebileceği bir okulu kazansın adına bir ömür boyu çocukluklarından itibaren bir üniversite serüvenine başlayıncaya kadar ebeveynler olarak her birimizin çok farklı çabaları, gayretleri var. Bu uğurda adeta elimizden geleni arkamıza hiçbirimiz bırakmıyoruz. Ama işte burada şunu kaybetmeden bunu yapmamız lazım. Hani biraz önce çizdiğimiz çerçevedeki o anlam arayışı var ya, o mana arayışı, o arayış üzerinde yürümemiz lazım. Yani meselenin bilgi mi öncelikli, o bilginin hayata geçirilmesi mi önemli, yoksa o bilginin bize kazandırdığı dünyalık mı önemli, o zemin üzerinde iyi araştırarak yürümeniz
gerekiyor. Hocam eğitim ve öğretim dönemi diyoruz. Hı hı. Eğitim öğretimden daha önde geliyor.
Evet, yani bu aslında bizim kavramsal olarak bu faaliyeti tanımlarken koyduğumuz iki anahtar kavram. Eğitmek, öğretmek. Hı hı. Ya da önce öğretip sonra bunu eğitim faaliyetine doğru evrilmesini sağlamak. Hiç fark etmez, ikisi de çok önemlidir. Aslında bilgi eğitime doğru evrildiği an bir anlam ifade etmeye başlıyor. Eğitim dediğimiz şey insanın davranışlarında istenilen yöndeki değişiklik alanını ifade ediyor. Yani işin davranışa dökülmüş kısmını ifade ediyor. Öğretim kısmı ise kuru kuru bilgi yüklenmesi kısmını ifade ediyor. Biraz önce verdiğimiz örnekte de olduğu gibi Öğretim kısmını siz bazen papağana da yaptırabilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi bir bilgisayar çipine de yükleyebilirsiniz.
Robotlara da yüklüyorsunuz.
Hı-hı. Özellikle yeni dönemin önemli şeylerinden biridir bu. Hatta robotlara yapay zeka da yüklemeye başladılar. İnsani bir takım duygular, hisler ortaya koysunlar adına. Onlara da çok iyi yükleniyor. Mesela burada bu bilginin yüklenmesi değil, bu yüklenen bilgi niye yüklendi, bu bilgiden ne bekleniyor? O yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında Cenab-ı Hakk'a sığındığı noktalardan birisi şudur: faydasız olan ilimden Allah'a sığınmıştır Peygamberimiz. Bu bizim için çok önemli bir adrestir, çok önemli bir ölçüdür. Mesela kuru bilgi sahibi olmak değil, sahip olduğun bilginin nedenin içini, niçin öğrenildiği, nereye doğru evrileceği konusunda bir öngörü, bir bilgi sahibi olabilmektir. O yüzden faydalı ilim, öğrenilen şeyin ferdin kendi hayatında, içinde yaşadığı topluma dönük tarafıyla faydası nedir, karşılığı nedir, bunu çok iyi test etmemiz gerekiyor. Bunu çok iyi baştan öngörebilmemiz gerekiyor. Veliler olarak da bu anlamda bu nokta çok önemli. Aksi takdirde bugün çocuklarımızın bilgilenme araçları o kadar çeşitlendi ki. Yani bilgi, biz hep bir başkası tarafından çocuklarımız eğitilsin demeye başladık. Yani ebeveyn çocuğunu dünyaya getiriyor, daha 2 yaşındayken, 3 yaşındayken bütün onun eğitimini, yönlendirmesini ya kreşten bekliyor, bir müddet sonra anaokulundan bekliyor, bir müddet sonra ortaokula gittiyse oradan bekliyor. Ama ebeveyn olarak, anne baba olarak kendi üzerine düşen rol kısmındaki yüke kimse talip değil. Oysa ki şunu biliyoruz ki insanın ilk eğitim, öğretim ve bir takım temel bilgileri yüklenmesi gereken yer aile ocağıdır. Onun için bizim inancımız da aile çok önemlidir. Onun için İnsan oğlunun gerek cennetteki serüveni, gerekse yeryüzündeki serüveni aile üzerinde başlamış ve devam etmektedir. Aile çok önemli bir kurumdur. İki ayrı cinsin bir araya gelerek oluşturduğu o mükemmel yuva, kendi içinde sıkıntıyı barındırmakla beraber, birbirinin yükünü, külfetini çekme gibi bir mesuliyet getirmiş olmakla beraber, İnsan neslinin sağlıklı zeminde yürümesinin olmazsa olmazıdır. Bunu kaybettiğiniz an işte o zaman biraz önceki verdiğimiz örneklerdeki robotsu yapıya doğru bir evrilme gerçekleşiyor. Zaten son dönemdeki problem alanlarından birisi budur. Medyada işte cinsiyet eşitliği üzerinde bir takım yürümeler var. Cinsiyet eşitliği dediğiniz an eşitlik kavramını cinsiyet üzerine doğru evirmeye başladılar. Buradan varmak istedikleri şey şu: hani kadın erkek eşittir. Yalın olarak baktığınızda doğru. Allah'a karşı bir muhatap okuması açısından baktığınızda doğru, eşitler. İkisi de insan, ikisi de eşit derecede Allah'a muhataptır. İkisi de bir şeyi yapıp yapmama konusunda eşittir. Ama biyolojik olarak baktığınızda ikisi birbirine eşit değildir ve olması mümkün değil. Birisi kadın, birisi erkek. Yani ikisini bu anlamda eşitleyebilmeniz mümkün değil. Şunu diyebiliriz: eşit değildir, eş değerdir. Değer evet. Bakımından eşittir. Yani birisinde ne tür güzellikler atfedebiliyorsun, diğerine de aynı güzellikleri atfetmelisin. Birisini hangi değer alanı içerisinde tanımlıyorsan, diğerini de aynı değer alanı içerisinde tanımlamalısın. El cevap doğru. Ama eşittir demeye başladığın an, o zaman insan neslinin devamındaki ana kanallardan birisini kesmeye başladın. Niye? Çünkü birisinde analık özelliği, doğurum özelliği var. Birisi diğerinde bu özellik yok. Bu özelliği bundan aldığın an, bu vasfı ki alamazsın. Belki yeni teknolojik gelişmelerde bu işin başka bir tehlike alanı budur. Dünyaya gelen çocukların anne karnında değil de dışarıda döllenmek suretiyle hayata dahil edilmesi, anası kim babası kim bilinmeyen, nesli nesebi ortadan kalkmış bir çalışma zeminine doğru işte bu eşitlik kavramının götürdüğü bir alan açılıyor. İşte bu alanda yürünmeye başladığı an esasen insanoğlunun kendi kaynağını, kendi kökünü, kendi saf zeminini kaybetmeye başladığı bir alan olarak karşımıza çıkacaktır. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Şimdi vaktimiz herhalde daraldı.
Çok, çok
aslında
daraldı,
bir iki hocam. Nokta var. Belki bir ayet-i kerimeyle bu noktada evet, sözümüze son verirsek isabet olur. Şimdi Cenab-ı Hak insanlardan bazılarının şöyle bir tehlikesine dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki insanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama inanmamışlardır. Bunlar yeryüzünde bunların sözü etkin olmaya başladıklarında şunu yaparlar diyor. İnsan nesline zarar verirler, ürünlere zarar vermeye başlarlar. Bu anlamda bu tür tehlike bu çağın insanını bekleyen bir tehlikedir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bilgiyi, öğrenmeyi, öğretme faaliyetini niçin, ne adına yapıyoruz, yaptırıyoruz? Onu iyi test etmemiz, check etmemiz gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.